Ayrım 4.
Yükleri ve yolcusunu toparlamış olan 505 treni kalkmak üzereydi. Büfenin yamacında yaklaşık 10 yaşlarında sigara içen bir çocuk durmaktaydı. İstasyon lokantası tıka basa yemek yiyen yolcularla dolmuştu. Gençten, solgun yüzlü bir kadın bir sandalyeye oturmuş, önündeki işiyle meşguldü. Ağır bir üzüntünün derin izlerini atamamış hali vardı. Üzerindeki hüzün havasını belli ki uzun süredir taşımaktan yorgun ve halsiz düşmüştü. Trinidad kibarca durumu bir kez daha anlattı genç kadına. Üzgün ve zarif bir ifadeyle şöyle yanıtladı kadın. Eğer Bobby'yi birkaç gün için buradan götürürseniz her ikimiz için de çok iyi olacaktır sanırım. Ben sabahtan akşama kadar bu zor şartlarda çalışırken onunla fazla ilgilenemiyorum. Kötü arkadaşlardan kötü huylar ediniyor. Bunun yanında Noel'i kutlamak için de tek şansı olacak bu yolculuk. İki seyyah Bobby'yi karşılarına alarak ona yaşayacağı güzel saatleri anlattılar. Hediyelerden de bahsederek çocuğun ilgisini çekmek istediler. Üstelik genç dostum diye ekledi hakim. Aziz Nikola bizzat kendisi dağıtacak armağanları. Çek elini diye homurdandı çocuk. Ben şaklaban değilim. Aziz Nikola diye biri yok. Çocuklar uyurken anne babalar getirirler hediyeleri. Şömineye'de sanki Aziz Nikola oradan gelerek bunları getirmişçesine uyduruk izler bırakırlar. Olabilir diye sözü aldı Trinidad. Ama Noel ağacı bir peri masalı değildir. Gerçek bir çam ağacın oldukça büyük boyu olup çeşitli armağanlarla da donanmış olacaktır. Hadi oradan diye kükredi Bobby. Bunlarla uğraşmak istemiyorum. Gerçek bir karabina istiyorum ben. Umarım bu da çam ağacında vardır dedi. Oo, bunları ben bilemem dedi Trinidad. Sen gelip bunları görmelisin. Umut verici bu açıklama küçük oğlanın tereddütlerini gidermeye yetmişti. Seyyahlar nihayet bulabildikleri tek misafiri alarak yola koyuldular. Yellowhammer'da ise hazırlıklar öncelikle büyük bir salonun düzenlenmesiyle başlamıştı. Salonun ortasına devasa bir Noel ağacı konulmuş, üzeri ise payetlerle, mumlarla ve üç dizine çocuğa yetecek oyuncakla donanmıştı. Yellowhammer'lar daha akşam olmadan meraklı ve endişeli bakışlarla gelecek kafilenin yolunu gözlüyorlardı. Cherokee ise aynı gün öğle saatlerinde üzerinde irili ufaklı pek çok paket bulunan yepyeni bir kızakla gelmişti bile. Yaptığı planlara kendini o denli kaptırmıştı ki etrafta tek bir çocuğun bile olmamasına dikkat etmiyordu. Ve hiç kimse de Yellowhammer için yüz karası olan bu durum hakkında herhangi bir açıklama yapmayı göze alamıyordu. Hakim ve Trinidad'ın bir an önce gelmesini bekliyorlardı. Hazırlıklar sürüp giderken artık yavaş yavaş akşam olmaya başladı. Cherokee ise güneşten yanmış teniyle daha da belirginleşen beyaz dişlerini göstererek aydınlık bir gülümsemeyle baktı etrafındakilere. Elinde Aziz Nikola'nın kıyafetleri ve içinde gizli şeyler saklı olan geniş bir balya vardı. Çocuklar toplandığı vakit diye heyecanla başladı sözlerine. Hazırlama komitesine sevgiyle bakarak lütfen ağacın üzerindeki mumları yakın. Hepsi ışıllamaya başlayınca yaşlı Aziz Nikola kapıdan içeri süzülerek tüm hediyeleri dağıtmaya başlayacak. Hanımlar ağacın etrafına bir kez daha dönerek en son uçuşan toz zerreciklerini bile temizlemek istercesine dikkatlerini ağaçta yoğunlaştırdılar. Her şey kusursuz olsun isteniyordu. Spangler kardeşler de madencinin nişanlısı dramında giydikleri kostümleriyle gelmişlerdi kutlama gecesine. Gösterinin 9'da başlaması gerektiğini belirterek son hazırlıkları tamamlamaya koyuldular. Her saniye gözler ve kulaklar tetikte olarak kapıdan girecek misafirler bekleniyordu. Ancak ümitsiz bekleyiş hiç bitmiyordu. Artık akşam olmuş ve mumların yakılma zamanı gelmişti. Her an Cherokee Noel Baba kostümüyle içeri girebilirdi. Derken yolcularla birlikte gelen kızak bembeyaz karların üzerinden süzülerek kapıda durdu. Hanımlar mumları yakmak için koşuşturdular. Beyler ise gruplar halinde toplanmış hararetle konuşuyorlardı. Trinidad ve hakim hallerinden yorgun ve bitkin oldukları anlaşıldığı üzere yanlarında sadece bir tek çocukla birlikte içeri girdiler. Çocukta hiçbir sevinç belirtisi görülmeksizin asık surat ve kötümser bakışlarla Noel ağacına doğru yürüdü. Denetleyicinin eşi merakla sordu. Ya diğer çocuklar neredeler? Bayan, dedi Trinidad yorgun bir sesle. İnanın çocukları araştırıp bulmak, toprakta altın araştırmaktan daha güç oldu. Anne babalar yılın 365 günü çocuklarına beddua edip intizar ederler ama Noel günü hepsi de söz birliği etmişçesine onları yanlarından ayırmak istemediklerini söylediler. Anlaşılmaz bir durum bu. İşte bu gördüğünüz çocuk da 2 günlük yoğun araştırmalar sonrasında bulabildiğimiz tek çocuk maalesef. Oh, sevimli çocuk, diyerek Bayan Erma elbisesinin ucundan tutarak misafire yaklaştı. Oh, soytarı mı bu? Dedi çocuk yılışkan bir tavırla. Küçük sersem, diyerek geri çekildi Bayan Erma, gülümsemesi yüzünde yarım kalarak. Yapabileceğimiz her şeyi denedik. Cherokee için başka bir yol yok, dedi Trinidad dertlenerek. Az sonra kapı açıldı. Aziz Nikola kılığına bürünmüş olduğu halde Cherokee içeri girdi. Uzun beyaz saçları gözlerinin üzerine düşmüştü. Uzun bembeyaz sakalları ise göbeğine kadar sarkıyordu. Omuzunda ise koca bir sepet vardı. Kimse yerinden kıpırdayamadı. Splinger kardeşler bile yerlerinde öylece kala kalmış, oynanan oyunu ilgiyle izliyorlardı. Bobby ise küstahça elleri ceplerinde pırıltılı ve süslü Noel ağacını süzüyordu. Cherokee çantasını yere bıraktı ve salona doğru şaşkın bakışlarla baktı. Belki de çocukların saklanarak hemen o anda ortaya çıkıp üzerine saldıracaklarını, oyuncakları kapışacaklarını düşünüyordu. Bobby'ye yaklaşarak kırmızı eldivenini ona dokundu ve "Mutlu Noel'ler küçüğüm. Ağaçtan beğendiğin bir oyuncak var mı?" diye sordu. "Noel babayla tokalaşmak istemez miydin?" "Aziz Nikola diye biri yok," diye kükredi oğlan. "Sizin yüzünüzdekiler sadece takma saç ve sakal. Ben bunları yutmam. Hem öyle oyuncak falan da istemem. Beni getirenler burada karabina olduğunu söylediler. Onun için geldim. Hemen evime gitmek istiyorum." Trinidad hemen kendini ortaya attı. Cherokee'nin eline sarıldı. Dostça sıkarak hemen söze girdi. "Sevgili dostum, söze nasıl başlayacağımı bilemiyorum. Ama sana artık olup bitenden söz etme zamanı geldi. Herkesin de bildiği üzere bu gece için hazırladığın sürpriz çocuklar için olacaktı. Ancak Yellowhammer'da çocuk olmadığından dolayı senin katkılarınla güzelleşecek bu güzel gece için ben ve dostların elimizden geleni yapmaya çalıştık. Birkaç çocuk toplamak uğruna yörede dolaşmadığımız yer, çalmadığımız kapı kalmadı. Herkes tanrı tanımaz olmuş. Aziz Nikola'ya saygı gösteren bir tek kişi kalmamış inan. Bula bula bu çocukcağızı bulup getirebildik. Böylelikle hakim ve ben bu işi başaramadık ve senin tüm yaptığın masraflar da boşa gitmiş oldu. Önemi yok, dedi samimi bir ses tonuyla Cherokee. Siz harcamayı hiç düşünmeyin. Zira hiçbir önemi yok. Tuhaf Yellowhammer'da çocuk olmadığını nasıl olup da hiç düşünememişim. Fiyasko ile sonuçlanan festivalin havası bir anda değişmiş, havadaki neşe pırıltıları balon gibi sönmüştü. Bobby bile kükreyen aslan rolünü unutmuş gibi köşeye büzülmüş oradaki bir sandalyede oturuyordu. Cherokee her şeye rağmen havadaki üzüntüyü yok etmek istercesine oğlanın yanına gülümseyerek yaklaştı. "Nerede oturuyorsun küçüğüm?" "Greenwich Junction," dedi oğlan dişlerinin arasından tıslayan bir sesle. Salonda sıcaklık epeyce artmıştı. Cherokee takma saç ve sakalını çıkardı. "Ah," diye haykırdı oğlan. "Ben senin yüzünü önceden de görmüştüm." "Beni mi?" diye sordu Cherokee. "Nerede?" "Bilmiyorum," dedi oğlan. Ama senin yüzünü çok gördüm ben." "Nerede?" diye iğneledi Cherokee. Oğlan tereddütle duraksadı ve hemen ekledi. "Evde, hem de şöminenin üzerinde." "Peki senin adın ne küçük?" dedi Cherokee. "Robert Lumsden. Resmini her akşam annem başının altına koyar. Bir kez de kucakladığını gördüm. Ben böyle yapmam ama kadınlar yapıyorlar işte." Cherokee ayağa kalkarak Trinidad'a işaret etti. "Lütfen ben dönünceye dek çocuğa sahip ol," dedi. "Üzerimdeki giysileri çıkarıp derhal gitmeliyim. Çocuğu da beraberimde götürürüm." "Ama çok dönek biri o," dedi Trinidad, Bobby'nin yanına oturarak. "Hem oyuncak ve şeker istediğinden de pek emin değilim." "Beni rahat bırak," dedi Bobby hırslanarak. "Sigara bile içilmiyor burada. Hem beni gerçek bir karabina olduğunu söyleyerek getirdiniz buraya. Yalancılardan da nefret ederim. Gitmek istiyorum." Cherokee kızağını kapının önüne getirdi. Bobby'nin binmesine yardımcı oldu. Ve iki yeni tanış birlikte beyaz karların üzerinden süzülüp yola çıktılar. Cherokee fok derisinden yapılmış kürk mantosunu oğlana giydirmiş, ayrıca bacaklarını sıcak tutacak başka bir kalın örtüyü de ona örtmüştü. Bobby pervasızca cebinden bir sigara çıkarttı ve tam kibriti çakmak üzereydi ki Şaroke'nin gür ve tok sesi duyuldu. Hemen onu yere at onu. Oğlan bir an tereddüt eder gibi oldu. Ancak sessizce emre itaat etti. Aynı gürleyen ses tekrar duyuldu. Hemen paketi de yere at. Bobby ikinci emre de uyduktan sonra Şaroke'ye dönerek adeta sordu. Neden sizi dinlediğimi anlayamıyorum. Hayatımda ilk kez biri bana istemediğim bir şeyi yaptırabildi. Annenin bana benzeyen o resmi kucakladığı doğru mu diye sordu Şaroke tatlı bir sesle. Sanırım birkaç kezden fazla. Az evvel karabinadan söz ediyordun. Senin de olsun istemez misin? Sanırım bana bir tane almak istiyorsunuz ha? Yarın hem de gümüş kaplamalı olanından. Şaroke saatine baktı. Saat şimdi 9:30. Tam Noel'i kutlama saatinde Granite Junction'da olacağız. İyi sarın, üşüme sakın oğlum. İnan senin hasta olmana hiç dayanamam. Yeni bir yaşam. Kaliope Katespi'nin üzerine yeni bir hüzün bulutu daha çökmekteydi. Her yanı sıkıntı sarmıştı. Dünya adı verilen bu gezegen onun için pis kokular saçan insanlarla dolu olup, Quicksand'ın bu küçük kentini talan etmek isteyenler ise epey can sıkıcıydı. Bu ruh halinin etkisiyle uyanan felsefeci yanı onu olayları eleştirmek adına derinlemesine düşüncelere sevk ediyordu. Nasıl insanlar çoğu zaman gözyaşı dökerek sıkıntılarından arınmaya çalışırlar, o da bu yolu denemeden başka yöntemlerle kendini biraz olsun hüznün pençesinden uzaklaştırdı. Özellikle de sıkıntısını yenmek için kendi imkanlarını en yüksek düzeyde kullanmayı yeğlerdi. Gece olduğunda Kaliop'un birazdan onu saracak olan sıkıntı dalgaları sinyal vermeye başlamıştı. O da hemen köpeğini alarak Otel Occidental yakınındaki yürüyüş parkurunda bunu hafifletmeye çalıştı. Böyle anlarda konuşmaları daha dokunaklı ve sert olmaktaydı. Bu geziler sırasında yerdeki dökülmüş yapraklar bile onu sinirlendirir, hüznünü arttırırcasına oraya buraya dökülmüş halleriyle sıkıntısını pekiştirirlerdi. Üzerine kara bulutlar üşüşmüş olan düşünceleri beyninde oradan oraya koşuştururken o da bütün bunları elinde olmadan davranışlarına yansıtıyordu. Sesi aksi bir tona dönüşmüştü ki dudaklarında belli belirsiz bir acı gülüş belirdi. Quicksand kendini bu adamdan korumalıydı. Bu aşamada Kaliop genellikle bir şeyleri içmeyi tercih ederdi. Gece yarısına doğru içki içebileceği yere doğru adımlarını sıklaştırır, yolda rastladığı birileri olursa abartılı bir kibarlıkla onları selamlar ve yoluna devam ederdi. Her zamanki gibi kuaför salonu üzerindeki Silvester'ın meyhanesine gelerek pencere kenarındaki bir masaya yerleşip günün ilk ışıklarına kadar burada oturup şarkılar mırıldanarak içkisini içmeye karar verdi. Bu şarkılar ortamın kasvetine uygun parçalar çalan bir gitaristin eşliğinde kimi zaman ses kirlenmesine yol açarak yükseliyor, kimi zaman da sözleri unutulmuş ya da bilinmeyen şarkıların mırıldanmaları ile devam ediyordu. Normalde Kaliop sevecen ve barışçı bir insandı. Ancak bu niteliklerini en uç noktalara kadar taşıyabilir ve hatta suistimale bile götürürdü. İnce ve uzun boylu olan Kaliop, Körfez ülkelerinden birinde dünyaya gelmişti. Doğduğu ülkenin lehçesiyle şimdi konuştuğu dilin lehçesi zaman zaman birbirine karışıyor ve çoğunun telaffuzunu güçleştiriyordu. Doğunun örf ve adetlerine bilinç altında böylesine bağlıyken davranış biçimlerinde farklılıklar göstermeye başladı. İç sıkıntılarının yoğun olduğu o gecenin sabahı saat 9'da Kaliop nihayet normale dönebildi. Bitirdiği içki bardakları, eşlik ettiği şarkılar oldukça moralini düzeltmişti. Giysisinin üzerinde kuşandığı fişeklikler ve zırhlı tabancaları olduğu halde Quicksand'in en işlek caddesine saldırganlık gösterileriyle girdi. Sessizlikle bütünleşen sokaklarda savaşı haber veren bir patlama sesi duyuldu. Sessizliği yırtan bu sesi uzaktan duyulan bir balıkçı teknesi sireni izledi. Bu seslerin ardından üç el daha silah sesi duyuldu. Occidental Hotel'in sahibinin sarı köpeği havada bir toz bulutu oluşturarak toz toparlak bir çember olup tiz bir çığlık ve havlamayla cansız yere düştü. O sırada merkezdeki marketten çıkmakta olan bir Meksikalı bu olup biten karşısında elindeki gaz bidonunu sıkıca tutarak tazı gibi koşup gözden kayboldu. Aynı anda Hakim Riley'in oturduğu mavi boyalı evin damından aşağı horoz biçimindeki rüzgar gülü gürültüyle sokağa düştü. Anlaşılan Yaman nişancı epey formdaydı. Quicksand'in küçük dünyasını böylesine karartırken Calliope'un eli bile titrememişti. Quicksand'de zaman zaman yaşanılan bu olaylar karşısında insanlar olağan tepkileriyle ortada gözükmemeye özen göstererek pancurlarını kapatmaya, kapılarını camlarını örtmeye gayret ettiler. Anneler dışarıda bulunan çocuklarını yaka paça içeri aldılar, köpekler ve tavuklar koşuşarak deliklerine girdi. Her seferinde böylesi bir terör havası estiğinde halk artık alıştığı gibi bu şekilde davranırdı. Büyük caddenin her iki yanındaki mağazalar perdelerini indirip kapılarını kilitlemişlerdi. Alışveriş bile durmuş, meydan sadece Calliope'a kalmıştı. Muzaffer Eda'yla yürürken etrafındaki bu süt liman hava umduğunu bulamayan Calliope'u biraz düş kırıklığına uğratmıştı. Birkaç yüz metre ötede ise Bay Catesby'ye yönelik gizli hazırlıklar yapılmaktaydı. Zira önceki akşam yaptıkları ile ilgili Şerif Buck Peterson'a pek çok sayıda ihbar gelmişti. Davranışlarının kanıtı olan bazı belgeler de halen ortalıktaydı. Bu kentte insan doğasına aykırı olmayan bazı davranışlar kimi zaman örtbas edilir, olmamış sayılabilirdi. Ancak Calliope'un bu sınırları fazlaca aştığı gelen pek çok ihbarla doğrulanmaktaydı. Şerif Buck Peterson bitkilerle süslü ufak bürosunda şafaktan beri Calliope'un yaptıklarıyla ilgili görüşme ve tartışmaları yönetiyor, görüş alışverişinde bulunuyordu. Duyulan ilk silah sesiyle Şerif derhal tabancalarını kuşanmıştı. Diğer iki yardımcı Şerif ve üç adet kasabalı aynı zamanda silah sesi duyduklarını belirtmişlerdi. Buck Peterson, Calliope'un hemen yakalanmasını istediğini ve bununla ilgili yaptığı planı etrafındakilere anlattı. Bu haydut bozuntusu görüldüğü yerde vurulacak, hiçbir şekilde etrafa daha fazla zarar vermemesi sağlanacaktı. Buck Peterson, mavi polis kıyafetleri ve gayet atletik yapısıyla harekatın baş kişisiydi. Etrafına talimatlar yağdırıyor, bu Calliope denilen adamın hemen yakalanması için planını kararlılıkla uyguluyordu. Bu kentin huzurunu bozan katiller ve haydutlar cezalandırılmalı ve Quicksand'ı tehdit eden bu teröre olabildiğince dur denilmeliydi. Calliope ise onu yakalamak için hazırlanan bu harekattan habersiz sahile gelmiş, saldırganlığını sürdürüyordu. Oradaki gemileri rastgele tabancasıyla tarıyordu ki gemilerden birinin üzerinde kasanın arkasına saklanmış olan Şerif ve iki yardımcı ona karşı ateş açtılar. Aynı anda Calliope usta bir beceriyle kendini sipere atıp karşı taarruza başladı. Ancak şimdi her iki taraftan üzerine gelen kurşunlardan korunmak zorundaydı. Derken seken bir kurşun kulak kepçesinden sıyırdı, bir başkası belindeki fişeklikte büyükçe bir delik açtı. Bir diğeri kaburga kemiğini sıyırdı, bu beklenmedik taarruz karşısında Calliope kuvvetli bir çığlık attı ve tekrar düşmanlarının üzerine kurşun yağdırdı. Kanun adamları ona yaklaştıkları sırada kurşunlardan biri Şerif yardımcısının bacağına, bir diğeri Buck Peterson'ın yanağını sıyırarak isabet etti. Ve Calliope bundan yararlanarak en az tehlikeli yolu gözüne kestirerek ok gibi yerinden fırladı. Kıyı boyunca koşarak kurnazlıkla düşmanlarından uzaklaşmayı başardı. Diğer iki kişi ve Şerif yardımcısı oradaki bira fıçılarını siper ederek ateşe devam ediyorlardı ki birkaç dakika içinde Şerif ve adamları onların yanına ulaştı. Calliope ona karşı düzenlenen bu yakalama tatbikatı için sağlam bir kaçış planı yapması gerektiğini düşündü. Bakışları bunu gerçekleştirebilecek tek çıkar yol olan uzaktaki tren yoluna çevrildi. Burada bulunan eski bir kale zeminden epey yüksekte bir yere inşa edilmiş iyi bir sığınaktı. Calliope var gücüyle kendini kurtaracağına inandığı bu sığınağa doğru koşarken özel tim de onu ateş ederek izliyordu. Kovalama ve kaçma sürüyordu. Gar yetkilisi ve yanındaki çalışan kişiler canlarını kurtarmak için oradan kaçtıkları sırada Calliope sağ salim tren yolundaki bu kaleye ulaşmış ve karargahına doğru ilerliyordu. Peterson ve yanındakiler ise bir kayanın ardında biraz mola vererek yakalama planı için konuşuyorlardı. Bu alçak haydut aynı zamanda iyi bir nişancı bir atıcıydı. Kalenin etrafında 30 metre kadar bir yükseklik olduğundan Ateş altında kimse yukarıya kadar çıkamazdı. Şerif kararlı bir insandı. Kalyop Katespi gibi kural tanımaz bir kabadayı da olsa kimseye bir zarar gelmeden olayın sonuçlanmasını arzu ediyordu. Biraz ileride küçük bir hangarda yün kolileri olacaktı. Bunları küçük vagona yerleştirdiler ve Buck Peterson'ı bu kolilerin arkasında Kalyop'un saklandığı kaleye doğru itelediler. Grubun diğer adamları sipere girerek vagonun yaklaştığını görecek olan Kalyop'u pencereye çıkar çıkmaz vuracaklardı. Zannedildiği gibi Kalyop cama çıktı ve vagondaki yün kolilerine keskin nişanlar alarak birkaç pamuk torbasını havalandırdı. Siperdekiler silahlarına davrandıkları sırada Şerif karşıda bir trenin gara girdiğini gördü. Hemen kendini yere attı. Bu Kalyop için de güzel bir fırsattı. Sadece kapıyı açıp vagonlardan birine atlayıp kaçabilirdi. Buck elinde tabancası kapıya doğru hızla koştu ve içeri girdi. Derken dışarıda bulunanlar iki el ateş sesi duydular. Ardından her yer derin bir sessizliğe büründü. Yaralı adam nihayet gözlerini açmıştı. Nerede olduğunu anlamaya çalışarak gözlerini etrafında dolaştırdı. Bir bankta yatıyordu. Uzun boylu, göğsünde şerif arması olan diğer adam ürkek bakışlarla onu süzüyordu. Buruşuk yüzlü, ufak tefek, yaşlı, siyah giysili bir kadın ise şakaklarını ıslak bir mendil ile siliyordu. Kadın konuşmaya başlarken birden olup biteni hatırlamaya çalıştı. "Şuracıkta oldu her şey" diyerek söze girdi yaşlı kadın. "Bu sizin kafanıza geldiğinde düşüp bayıldınız. Biz gördük. Epey hızla geldi kafanıza. Hem Abel Watkins'te benzer bir kaza geçirmişti. Şimdi iyi. Biraz sersemlediniz o kadar. Endişelenecek hiçbir şey yok. Dinlenin, iyi hissedersiniz kendinizi. Bırakın gevşeyin biraz. Ha şöyle. Tamam. Beni tanımıyorsunuz değil mi? Henüz Alabama'dan trenle yeni geldim. Oğlumu görmek için buradayım. Çok büyük bir gar değil mi? İşte bakın bu oğlum." Yaşlı kadın yanında dikilen adama sevgi ve güvenle baktı. Damarları belirginleşmiş ellerini onunkilerle kenetledi. Sonra da mendili tekrar suya ıslatıp tekrar şakaklarına doğru yaydı. Besbelli yaşlılarda çokça rastlandığı gibi konuşmayı çok seviyordu. "Biliyor musunuz, oğlumu görmeli tam 8 yıl olmuştu" diye tekrar söze girdi. "En büyük arzum onu görmekti. Burada bir hafta kadar kalıp onunla hasret gidermek istiyorum. Düşünün bir kere, benim küçük tavşanım büyümüş koca adam olmuş. Hem de bir şerif olarak bu kenti koruyor. Bundan mektuplarını hiç bahsetmemişti. Belki de beni bu meslekteki zorluklar ve tehlikelerden dolayı korkutmak istemedi. Ancak bu neye yarar? Daha vagondan henüz inmiştim, silah sesleri duydum. Yukarıdan da duman yükseliyordu. Her şeye rağmen yürümeye devam ettim. Birden oğlumu pencerede gördüm. Hemen tanıdı beni. Kapıya inip beni karşıladı ve kucakladı. O sırada siz yerde öylece ölü gibi yatıyordunuz. Sizi öldü sandık. Her şeye rağmen sizi içeri taşıdık." "Sanırım şimdi oturabilirim" dedi sabırlı rüşvetçi. "Kendimi daha iyi hissediyorum." Biraz zor da olsa kalktı, sırtını yatağa dayadı. Kuvvetli ve dinç bir adamdı. Bakışlarını karşısında ayakta sessizce duran adamın yüzünde gezdirdi. Sonra göğsündeki şerif amblemine bir göz attı. Yüzü tuhaf bir ifade almıştı. "Evet, evet" dedi kadın, yaralının kolunu tutarak.